Podcast dinle.
Ve canlı yayındayız. Karşımızda Evren güzel yok. Birinci dakikada insan böyle rezil olur. Ama bu bir saattir konuşuyoruz. Onun hatası. İşte bu dedi ki Murat dedi sen çok güzel anlatıyorsun. Ben seni dinlemeye gelmek istiyorum dedi. Nasıl olsa kimseyi konuşturmuyorsun dedi. Beni de konuşturmaz mısın dedi. Tabii abi dedim buyur en ön sıradan loca senin olsun dedim. İşte Evren'e şişe mişe açtırdık. En önde yerimizi kaptırdık. Şaka maka Evren hem teknik analiz hem temel analiz yapan ender insanlardan. Yani sadece temel yaparlar ya da sadece teknik. Evren teknik analizi yapıyor şuradan döner falan diyor. Ama arkasında onu temelle temellendiriyor. Yani benim sevdiğim adam tarzı. Çünkü ben temel analizciyim. Evren ikisini birden yapıyor. O yüzden bugün Evren'i misafir ettim. Evren anlattıysam seni çekilebilirsin doktor.
Hadi eyvallah.
Kendine ya çok iyi bakıyorsun.
Murat senin şimdi bu hani evrim olayı bence çok masum. Atilla abi evrim ne demedi? Kemalettin mi ne dedi? Kerim mi ne dedi? Öyle bir şey dedi. Sonra da anladı hata yaptığını eyvah dedi. Şimdi dedi beni öldürecek dedi.
Şaka var. Evrim de güzel isim doktor. Yani düşünmez misin? 4 tane resim versen bana. Ben başım evrim devrim. Bak şey kafiyeli. Çok güzel oluyor. Evrim devrim Zelyurt. Zelyurt dedi. Zelyurt. Bir de yurt da değil yani.
Soyadını da yanlış ya. Yazmışsınız yani. Teessüf ederim.
Ben biz sana Avrasya yatırım diyelim geçelim doktor ya.
Aynen öyle. Süper.
Hakikaten ekonomiyi iyi bilen birkaç benim beğendiğim insandan biri kendisi. Ve kendisi bugün konuğum. Ne hakkında konuşalım? Evrim, evren, evren, evrim.
Valla bence sıcak konular. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan yürüyelim
uçak gidelim dönüşü. Ya.
Evet, Katar'da uçak dönüşü. Çünkü neden? Şu an bizi izleyen herkesi bir şekilde ya sofrasına koyacağı ekmekten ya da cüzdanındaki taşıdığı liradan dolayı çok yakından ilgilendiriyor. Oradan yürüyelim bence Murat.
Baba başla. Misafirim sayılırsın.
Şimdi tabii Katar'dan dönerken ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Şöyle ben de açayım. Gazete için hazırlamıştım. Diyor ki biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz deyince.
İnanmakla oluyor mu bu iş? Yani ben bir sürü şeye inanmıyorum. Nasıl olacak yani?
Ya burada işte Kızılca kıyamet koptu. Yani Katar'a gittiğinde dikkat etmişsindir. Böyle dolar TL'de böyle bir 13'te bir hız kesme. İşte hafif bir %1,5 falan gerileme gördük. Niye? Ya hem Katar'dan belki bir varlık satışı bir 4-5 milyar dolar bir sakal gelir. Hem de işte Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı açıklamalar vardı. Habire enflasyon vurgusunda bulunuyor. Yani bir Merkez Bankası Murat bu kadar çok küresel ve yurt içinden kaynaklanan enflasyona dikkat çekiyorsa artık normal şartlarda herhalde faiz artırmaz diye piyasada insanlar konuşmaya başladı. Buna istinaden de hatırla Credit Suisse'in bir raporu geldi. Dedi ki Merkez Bankası işte faiz şey yapmayacak, indirmeyecek diye. O zaman dolar TL'de bir stabil hareket gördük. Ama Katar dönüşü uçakta bunu yaptığı anda dedik ki yok abi ayın 16'sında yine aslanlar gibi bir faiz indirimi bizim karşımıza çıkacak. Ve bu bütün denetimi bozdu. Ya şimdi bak kimse bugün bilmez. Mesela yani
ne atarsın diye düşünüyorum. Çünkü rasyonel bir karar yok. Mesela çok özür dilerim sözünü keseceğim. Herkesin evet, özür dilerim. Brezilya Merkez Bankası bugün faiz arttırdı. Yani dünya Mersin'e doğru gidiyor.
Aynen.
Ama
aynen.
Biz tersine doğru gidiyoruz. Bir de mesela Katar'dan herkes para alacağını sunduk. Bizim artık Katar'dan alabilecek bir paramız yok. Çünkü bize 15 milyar dolarlık swap yaptılar. Ya M1 para arzı, birazdan Türkiye'nin M1 para arzına da gireceğiz. Katar'ın M1 para arzına göre o parayı biz yanlışlıkla bozdurmaya çalışsak Katar ekonomisi alt üst olur çünkü o kadar para dönmüyor. Yani Katar'la bizim yıllık ticaret hacmimiz 1.6 milyar dolar. Adamların ihtiyacı o kadar ki yarı yarıya yaklaşık. Onlar bize LNG satıyor, sıvılaştırılmış doğalgaz. Biz onlara işte yiyecek satıyoruz. 15 milyar dolarlık swap yapıyorsun. Bunu ticarette kullanacaksın. 10 yıldan fazla sürer bunun bizim harcamamızı onlara vermemiz. Ya zaten oradan para alamayacaktık. Zaten niye gittik, neleri sattık onu da tam bilmiyoruz. Bir iki anlaşma yaptık ama bu artık Milli Güvenlik Kurulu gibi böyle her yıl 8-10 kere biz Katar'a gidip geliyoruz ama ne yaptığımız çok belli değil de deyip evrene bu hikayeyi bize aslında açıklamasını istiyoruz.
Şimdi aslında hikaye çok net. Yani hani bunu böyle yabancı kurumların raporlarında falan da görmeye başladık. Dediğin çok doğru. Yani taşıma suyla değirmen dönmez. Hani geçmişte de geldi Katar'dan para. Sen çok güzel bir şekilde köşende hep ifade ettin bunları. Ne oldu? Neye yaradı? Anlık baskılamalar falan. Ondan sonra tekrardan yön yukarıya gitti. Bu sefer buradan çıkan bir sonuç var bence şu. Artık bence Erdoğan'ın kredibilitesi o kadar düşmüş ki. Bak bir Körfez turu Şubat'ta da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Artık son çare o kaldı. Katar'dan hiçbir şey çıkmadı. Bir savunma şirketimizle ilgili bir dedikodular çıktı. Bir tane bankanın Çinlilere pazarlanmaya çalışılmıştı. Onun tekrardan Katarlılara satılacağı falan diye bir dedikodu çıktı.
Türk Ticaret Bankası galiba değil mi?
Efendim?
Türk Ticaret Bankası.
Ha yok başka çok büyük bir özel banka.
Yani bir şu anda holding, aktif olan bir bankadan diyorsun.
Aktif. Ha, evet. Daha önce Çinlilere satmaya çalışmışlardı olmamıştı. Şimdi bir holdingin elindeki büyük bir banka yani çok köklü bir banka. Artık biraz daha ısrar edersen.
Yok borsada banka açık söyle hiç söyleme.
Ha yani neticede olmadı yani büyük bir kredibilite kaybı var kendisinin de zaten ve o para gelmedi. Dolayısıyla dediğim gibi işte bu beklentiler bozuldu. Gelse bile zaten ne olacaktı? Gelse bile en fazla 12'ye geri çekilecekti kur. Bir ay orada takılacaktı. Enflasyon roket gibi yukarıya giderken FED ben faizi artıracağım 2022'nin baharında derken ne olacak? Taşıma suyla bu değirmen dönecek miydi? Dönmeyecekti. Yine fırlayacaktı. Kur yukarı gidecekti yani. Bak bugün izleyicilerimiz de görmüştür. Barclays'ın bir raporu çıktı. Neden? Bütün bu açıklamalardan sonra işte Tayyip Bey'in Türkiye'de yine bu içeride yaptığı açıklamalar var. Uçakta yaptığı açıklamalar var. Diyor ki Barclays 300 bas puan Merkez Bankanız sizin 12'ye kadar faizi düşürecek. Ve 2021 sonunda 14,5 kur 2022'nin ortasında da 16 lira olacak. Bence de mantıklı. Hani bu yatırım ya tavsiyesi vermiyoruz ama.
Daha bile fazla olabilir. Çünkü %30 enflasyon olur kuvvetle muhtemel.
Aynen.
Yani %30'u eklersen 3 lira 16 lira suyun içinde olur yani 2022 sonunda.
Ha bunun üstüne bir de şeyi koy. FED faiz artırımı geldiğini düşün 5. ayda. Ondan sonra bunun üstüne Halkbank'ı koy, S400'ü koy. Tombaladan çıkacak bir sürü stratejik riski falan koy. Hadi onları elimine
ettim. Ya bu Halkbank dedin ya. Şöyle bak insanların dikkat etmesini istiyorum buna. Yani şu anda çok fazla gündem olmuyor ama yabancı basına göre ayın 15'inde 15 Aralık'ta Halkbank gizli dosyaları açıklanmaya başlayacak. Bunu ben değil Amerika açıkladı 15'inde. Ve yavaş yavaş tamamını açıklamasalar da verilen gizli ifadeler açıklanmaya başlayacak. Şimdi bu bir sorun. İkincisi S-400 ile ilgili bugün Rusya dedi ki biz ikinci sevkiyatı yapmak istiyoruz.
Aynen.
Ya bu
aynen.
İkisi de Amerika'yı ciddi anlamda Türkiye'ye krize sokmak isteyecek gelişmeler. Yani hem Halkbank hem S-400. Yani ellerinden geleni ardına koymayacağı gelişmeler. Üzerine üstlük bir de Arjantin sorunu var. Yurt dışına bir giriyorum tekrar yurt içine döneceğim. Tabii. Eğer şimdi bizde olan bir dolarizasyon hikayesi var. Bu Arjantin'de patlamış durumda. Ne demek? İnsanlar paralarını alıp ya yastık altına koyuyorlar ya yurt dışına kaçırıyorlar. Çünkü Arjantin'e güvenmiyorlar. Bu eğer bankalardaki Arjantin parası %5 daha azalırsa Arjantin kaçınılmaz olarak moneter müdahale edecek. Yani kimseye parasını ödeyemiyor. Bunu zamana yayacak. %5. Bu bizi de vurur çünkü Arjantin'den sonra gözüken en kötü ülke biziz. Hatta bu yıl Arjantin parası Arjantin pezosu bizim Türk lirası karşısında yani ciddi anlamda değer kazandı. Yani çünkü dünyada en çok paranızı değer kaybeden ülke maalesef biziz. Bunun tek nedeni de birazdan zaten Evren'in de anlatacağı hikaye.
Ona geçmeden önce bugün bir de Fitch'in açıklaması vardı. Şimdi sen yazıyorsun, ben yazıyorum, diğer iktisatçı arkadaşlar söylüyor. Bilmiyorum yani ne kadar etkili oluyor ama bugün Fitch aklın yolu bir bizim aylardır yazdığımız şeyleri bir güzel özetlemiş koymuş. Şimdi
Evren bir saniye kesebilir miyim seni? Sonra tabii aynı yerden devam edeceğim söz veriyorum.
Tamamdır.
saygılarımla sözümü tutmak için devam etmeni bekliyorum.
Evet. Şimdi Murat, Fitch Ratings'in bugün basında da çıktı. Çok önemli saptamaları var. Şimdi araştırma raporu çıktı. Diyor ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirmesi ya da alışılmadık yöntemler geliştirmesi sizin diyor makroekonomik istikrarınızı bozar diyor. Ve bizim şimdi bak girişte konuştuğumuz bu Fed faiz artırım hikayesi 25 bas puanlık artırım da dahil olmak üzere bu diyor gelişmekte olan ülkeleri etkiler ve burada bölgedeki en kırılgan ülke diyor Türkiye'dir diyor. Ve üçüncü nokta da şu, Türkiye'nin diyor son yıllarda birçok döviz krizi yaşadığını gördük diyor ama diyor büyük ihtimalle şimdi yine bir döviz krizine doğru gidiyor. Bak Barclays diyor ki 300 bas puan indirecek, 12'ye kadar gelecek, kur 16-17'ye gidecek. Fitch diyor ki önünüzde bir tane daha döviz krizi var, bu size yaklaşıyor.
Yani 7'den 14'e çıkması yetmedi mi onlara?
Ya şimdi sayı ekseni artı ve eksi sonsuza gidiyor kardeşim, değil mi? Sen ne kadar rasyonaliteden, gerçeklikten uzaklaşırsan İşte o kurun böyle yok 13'te denge bulurmuş, 14'te denge bulurmuş. Bir bakmışsın 20 olmuş, bir bakmışsın 25 olmuş.
Kim şimdi burada gördük.
Aynen, aynen. Orta Amerika'da, Arjantin'de, Latinler'de hep aynı hikaye ve burada işin kötü tarafı şu. Tamam 70'lerde, 80'lerde evet eyvallah Türkiye'de sıkıntılar vardı. Kuyruklar vardı, zam vardı. Evet gecelik faizler çok çıkmıştı. Ama bir yerde yöneticilerin bir ekonomik aklı vardı, rasyonalite vardı. Yani çılgınca uçlayıp bir şeyi kovalamıyorlardı. Bakın burada bir grafik alalım. Pınar Hanım'dan rica edelim. TL'nin reel efektif değeri diye bir çalışma var. Orada aslında hani Türk lirasının geçmişten bugüne nereye geldiğini çok rahat görüyoruz. Bu efektif değer dediğimiz hadise reel değer. Aynen şu sarı çizgili olan. Nedir bu? Bu kabaca şu Murat. Türkiye'nin dış ticaret yaptığı ülkelerin paralarıyla Türk lirasının kıyaslanması demek. Eğer bu endeks yukarı gidiyorsa lira ticaret yaptığımız ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanıyor demektir. Aşağıya yani gidiyorsa
94
da...
krizi ve 2001 krizi var burada. Çok ciddi aynen. Anlamda. Ve şimdi, ikisinden de daha kötü durumda şu anda. 94'te 2001 rezil krizlerde.
Aynen. Ben de onu demek istiyorum. Yani şimdi sen 80'lere 90'lara gömüp duruyorsun habire. Diyorsun ki kuyruk vardı, o vardı, bu vardı. Senin iktidarında liranın değeri düşmüş 54'e reel değeri.
54.3 düşün. 94'te 67 o rezalet. 2001 krizinde 75 Türk lirasının değeri. 2008'de aynen. Tabii 127 ile hakikaten zengin yıllardı. Sonra 2009 krizi geliyor. Sonra tekrar krizden toparlanma. 2013'ten sonra bir daha zaten dikiş tutmuyor gördüğünüz gibi. Türk lirası yani 40 yıldır hesaplanıyor bu. 40 yılın en kötüsünde. Yani belki aynen. De 100 yıl hesaplansa 100 yılın en kötüsünde.
Tabii. Yani bak orada zaten daha 6 yok yani. Dolayısıyla şimdi burada böyle bir durum oluşmuş artık. Ve hani o zamanlarda evet kötüydü mötüydü ama insanlar bir şekilde başbakanı ne bileyim hazine müsteşarı merkez bankası başkanı bir duruş vardı yani bir ekonomik realite vardı. Ya 2001 krizi diyoruz hani en yakın olduğu için oradan örnek verelim hani yaşı bize yakın olanlar hatırlarlar orada bile o krizi o kötülükleri o sıkıntıları abi 6 ay yaşadık 6 ay. Ya bu millet 2018'den beri canı çıkmış durumda ya. Bak Brunson krizi. Dolar 5'ten 7.21'e fırladı. Ondan sonra bir 5 yaptı. Ondan sonra tutabilene aşık olsun. Yukarıya ya doğru gitti.
Evren bugün senin kanalını dinledim gelmeden önce. Yani Evren çıkmadan önce bir şeyler anlatacak. Kendi kanalında anlattın. Şimdi yabancılar artık yok. Çünkü swapları bile 2,5 milyar dolara kadar düşmüş. Artık yani swaptan bile kaçmışlar. Yani dünyadaki dış kriz Türkiye'yi nispeten az etkiler ve Türk lirası nispeten daha az değer kaybeder diye insanlar düşünüyor. Ama senin kanalında anlattığın bir M1 para arzı hikayesi var. Yani bu ne demek?
Şimdi Merkez Bankası'nın iki tane günahı var. Biz kamuoyunda hep bu birinci günahı konuşuyoruz. Diyoruz ki işte faizleri enflasyonun altına düşüyor. Faizle enflasyon arasındaki makastan vatandaş dolara kaçıyor. Ama şimdi AKP ekonomi yönetimi o kadar savurgan ki, o kadar ekonomik rasyoneliteden dışarı çıkmış ki, faizi indirdiği zaman dolar yukarı çıktığı için rezervle hep kafasına vuruyordu. Vura vura vura vura 128 milyar doları yediler bitirdiler. Bu gitti kardeşim. Ondan sonra ne kaldı? Hadi borç alalım. Bak 2003 yılında Murat 283 milyar lira. 283 milyar lira merkezi yönetimin iç ve dış borcu. 2018'e geldiğimizde 1.1 trilyon lira abi. 2018'de tek adam geliyor. 2021 2.2 trilyon Cumhuriyet tarihinde yapılmış bütün borcu tek başına 3 yılda yapıyor. 2.2 trilyon. Bak bu da yetmiyor. Bu kötü sistemi çevirmeye. Bu da yetmiyor. Bu sefer para basmaya başlıyorlar. İşte o M1 grafiğini alıp Merkez Bankası'ndan aldık gösterirsek izleyicilerimiz de görecek.
Manyak manyak işler.
Yani öyle böyle değil. Bakın bu grafikte krizden önce 6 Mart'ta 2020'de 782 milyarlık bir M1 para arzı var. M1 ne demek bu arada? Bankalardaki vadesiz mevduat artı dolaşımdaki nakit para artı dolaşımdaki bozukluk para, madeni paralar yani. Bütün bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 6 Mart'ta 782 milyar lira. 3 Aralık 2021'de nereye gelmiş abi? 2 trilyon 21 milyar 660 bin 85. Yani artış %158 olmuş. Şimdi bir ekonomide para miktarını artırırsan, eyvallah arttırabilirsin. Eğer ticaretin artmışsa, mal ve hizmet üretimin artmışsa, teoride şu vardır. Büyüme kadar para miktarını artırabilirsin abi. Ama şimdi ben soruyorum sana, 2020 Mart'tan bugüne Türkiye %158 büyüdü mü abi?
Ya, büyümedi. Ya bir de o yıllarda da para bastılar. Yani geçen yılda para bastılar. Bu sadece bu yıl değil. Yani dediğin gibi %150 artıyor. Ama şimdi niye para basıyorlar? Ben ondan benim tahminim, düşüncem. Yani para basıyor. Mesela Merkez Bankası'nın yedek akçelerini de almak para basmak aslında. Çünkü zaten kullanılmayacak bir parayı alıp kullanıyorsan o da aslında bir para basmaya giriyor. Diğer yandan işte Ziraat Bankası Başkanı'nın geçen gün açıklaması vardı. Dedi ki biz kredilerimizi şu anda %100 oranında kullandık. Yani eğer şu anda mevduatları tamamını sen kredi verdiysen bir yerden para bulmasın. Nereden? Sendikasyon kredisi alırsan şu anda %7,5-8 ile alırsın sendikasyonu. Ve bunu çıkartamazsın. E onu bildikleri için dedi ki hazine bizi fonlamalı, bizim sermayemizi arttırmalı. Daha önce de hatırlarsın işsizlik fonu paralarını kamu bankalarına vermişlerdi. Evet. Kredi versinler diye. Onlar bitti. Geri ödenmedi. Kanuna göre geri ödenmesi gerekiyordu. Şimdi Merkez Bankası yeni para basıp hazineye geçecek. Hazine onlarla kamu bankalarının sermayelerini arttıracak. Kamu bankaları da şu anda %22, %21, %22'de olan faizleri, ki onu da birazdan grafik olarak göstereyim ben. Şu anda 21,5'larda, 22'lerde olan faizleri bir anda %15'te sana geri verecek. Yani adam %22'den borçlanıyor, sana %15'te veriyor. Bak bu kırmızı çizginin başladığı yer Merkez Bankası'nın faiz düşürmeye başladığı zaman.
Aynen.
Eylül ayı. Ve o günden 67. beri Merkez Bankası faiz düşürürken reel piyasa faizleri arttı. Sen gidip de piyasa faizi belirler. Sen belirleyemezsin.
Aynen, aynen. Yani sen orada harikulade bir grafik yakalamışsın Murat. Gerçekten 3 ayda 400 bas puan sen Merkez Bankası olarak düşürüyorsun. Ama Türk tahvilinin faizi 500 bas puan artıyor. 17.67'den 22.70'e çıkıyorsun. Yani sen hani halkı faize ezdirmeyecektin? O hazinenin çıkardığı tahvilin faizini kim ödeyecek? Şu an bu yayını izleyen insanlar ödeyecek.
Hepimiz ödeyeceğiz.
Dolayısıyla burada ikiyüzlülük var yani.
Ya bir de yani öyle sen ne yapıyorsun? Faizleri indirdiğini sanıyorsun. Dövizi patlatıyorsun. Üzerine üstlük faizle patlatıyorsun. Şu anda %15'ten borç alanlar kim? Sadece bankalar. Banka dışında evet. O fiyattan borç alan yok. Hayır, bazı dönem kredileri %15'ten şirketlere veriyorlar ama onu da artık vermiyorlar. Bitti. Yani çünkü deniz bitti orada. Bankalar şu anda karlarına kar yazıyorlar. Sen %15'ten faiz veriyorsun. Özel bankaya git, şu anda %23'ten aşağı kredi bulamıyorsun. Banka inanılmaz para kazanıyor arkadaşım. Hani sen faiz lobisine karşıydın. Faiz lobisi sen ben olmayacağıma göre faiz lobisi bankalar. %7-8'den kredi vermese gözünü kapatsa zaten o parayla kârda. Yani birisi de keşke bana %15'le faiz verse ya. Verdiği kadar hepsini almaya hazırım. Yani ne yapsan sen... zeytinyağı alsan tarım ya tarım bir kere dediğin gibi şimdi anlatırsın. Yani tarımda herhangi bir ürünün önümüzdeki yıl %20-25'ten az artma şansı yok. Al istediğin kadar stokla ama bu sefer de stokçuları cezalandıracağız. Malını el koyacağız.
Abi stokçuları bak ben sana olayın özetini vereyim mi? AKP'nin özetini vereyim mi? Abi 2003'ten 2020'ye kadar vergi gelirlerin 2.2 trilyon dolar. Hani yatırım kalkınma modeli ıvır zıvır deniliyor ya. Yatırım 301 milyar dolar. Faize ödemişsin 494 milyar dolar. Gerideki parayı ne yaptın? Hadi onu karıştırmıyorum. Ama sen yatırıma vere vere 300 milyar dolar vermişsin. Bütün iktidarın döneminde ama 2.2 trilyon dolar vergi toplamışsın. Dolayısıyla yani böyle hiç işkembeden atmaya falan gerek yok.
Ya üzülüyorsun. Şu anda o vergi toplamış ama yapılan yollar, hastaneler, köprüler 25 yıl boyunca ödenecekler.
Hah bir de o var.
Onları özel sektörden aynen. borç almışlar. Yani 200 aynen, milyar dolar falan ediyorlar yaklaşık.
Aynen. Bir de o var. Yani böyle hani cebinizden 5 kuruş çıkmayacak mıkmayacak o da hikaye yani.
Çatır 25 yıl boyunca cayır cayır ödeyeceksin onları. İster geç ister geçme.
Aynen öyle. Enflasyona geçelim mi? Yani şu stokçular tek suçlu mu değil mi?
Ya mutlaka teröristler sadece suçlu olsalar iyi. Ya stokçular terörist. Herkes terörist. Yani terörist olmayan varsa geç. Yani bugün mesela lütfen işte yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun. Ya ben dövizimi bozdurdum. Ya fırsatı kaçırmayın. Arkadaş bana fırsat söyle bozdurayım. Ben dövizimi bozdursam neye yatıracağım ya? Ya ve ya bu sefer ama iyi konuştu. Daha önce elinde dolar ve euro tutanlar aslında teröristtir demişti. Bakın 2018 konuşması. Ya en azından artık teröristlikten biraz daha affa uğramışlar. Lütfen'e kadar geldi iş. Ya evet. Bundan sonra nereye gider bilmiyorum ama ya zaten faizin hikayesi enflasyon. Beni zarar ettiren enflasyon.
Aynen. Ya şimdi burada bir yanılgı da şu. Şimdi biz finansal ekonomi konuşuyoruz ama biraz da şu reel ekonomiye fiyatlara gelelim. Sütün litresi 10 lira olmuş ona gelelim. Etin kıymanın kilosu olmuş 90 lira 100 lira buna gelelim. Ha, burada şimdi hepimizin şunun farkına varması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya işte diyor,
burada farkına varmış. Sütün litresi 13,5 diye alttan yazı geçti.
Ha işte buyur. Ya o kadar yükseliyor ki yani etiket yetişmiyor yani. Etiketler yetişmiyor. Olası
süt yağlı süt.
Yani hakikaten çok büyük sıkıntı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği olay nedir? Ülkemizdeki fiyat artışı sorununun arzdaki bozulmadan değil, arz çok sağlanmış, üretim çok sağlanmış, girdi fiyatlarındaki belirsizlikle açgözlülükten kaynaklandığını söylüyoruz. Ya şimdi Allah aşkına bak, TÜİK'ten rakam vereceğiz, TÜİK'ten. Tarım alanlarına bakıyoruz. 2004-2020 yılları arası Murat. 2004'te 23 milyon hektar. 2020'de 19 milyon hektara düşmüş. SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı 2009'da 1 milyondan fazla. 2021'de 541 bin. Şimdi bu daha da düşmüştür güncel rakamlara baksak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin yaşadığı problem öyle açgözlülük, stokçuluk falan filan değil. Senin ekonomik modelin baştan sona yanlış. Sen zamanında demedin mi ananı da al git diye çiftçiye? Adam neden yakınıyordu orada? Ya Sayın Başbakanım girdi maliyetlerimiz arttı diyordu. Bak o zamanlardan ama senin doların vardı. Amerika basmıştı doları 2008 krizinde. Buraya geliyordu. İçeriyle dışarıyla kavgalı değildin. Yabancılar sermayeyi sokuyordu burada. 1 dolar 1 lira. AKP mucizesi falan filan. Fed'in yüzüsüyü hürmetine kur düşmüştü. Ama Bernanke çıktı. Ben parayı geri çekeceğim deyince takke düştü. Gel gözüktü. Olay bu kadar
abi, basit. Ben tarımda sana daha fecaat bir rakam vereyim. 2000 yılında 500 bin olan tütün işçisi sayısı bugün 40 bine düştü. Of. Tütün dünyanın en kaliteli tütünü Türkiye'de yetişir. Şu anda içilen bütün sigaralar Virginia tütünü. Türkiye sadece yani 40 bin kişi de tütün üretiyor. 500 binden. Onda birden azalmış. Niye? Aç kalmışlar. Çünkü uluslararası lobiler tütünün Türkiye'de üretilmesini istemediler. Kendi tütünlerini satmak istediler. Buna teslim olan kim, ben miyim? Hayır. Aynen. Buna teslim olan, yani o da tarım. Tütün de bir tarım. Ve şu anda tütünün esamesi okunmuyor Türkiye'de.
Yani maalesef... Yani şimdi biz bunu dediğimiz zaman da bizim adımız mandacı iktisatçı oluyor. Biz bunu ya dediğimiz zaman...
Biz mandacı oluyoruz değil mi?
Ha, felaket tellalı oluyoruz. İyi de kardeşim, yani sen diyorsun ki girdi kaynaklı problemimiz yok, üretim kaynaklı problemimiz yok. Ben sana rakam veriyorum. Konya'da tarım arazisi 761 bin hektar, Diyarbakır'da 241 bin hektar, Urfa'da 207 bin hektar azalmış. Bak Murat, bunlar Türkiye'nin buğday deposu yerlerdi.
Ekilemeyen alanlar.
Buğday ekmekten vazgeçince sen gittin Çin'den sonra Rusya'nın en büyük ikinci ithalatçısı oldun. Biz Rusya'dan sadece S-400 almıyoruz, doğalgaz almıyoruz. Rusya bizim ekmeğimizi de veriyor şu an. Dolayısıyla ben bunu dediğim zaman kusura bakma, bana mandacı iktisatçı diyemezsin yani. Ben rakamla konuşuyorum burada. Bak işkembeden sallamıyoruz.
Gidip de yorum yapmıyorum ya. Bunlar nasıl bunlar zaten başaramazlar. Çünkü 20 yıldır başaramadıklarını şahsen şahidim. Ama yani bu gidiş gidişat değil. Yani bu, halkın zaten buğdaya ona buna bakmıyor. Onların ekonomi için barometresi, ya ekonomi iyi gidiyor demek için sadece dolar kur. Arkadaş, dolar kuru şu anda tarihin en yüksekliği. Türk lirasını gösterdik. Aslında dolar artmıyor. Türk lirası değer kaybediyor. Evet. Ve 14'te mesela diyorlar ya, Merkez Bankası müdahalesi işe yaramadı. Bence işe yaradı. Çünkü Merkez Bankası müdahale yapmasaydı şu anda dolar 15'ti, 16'ydı. Yani o açıdan bakarsak 1 milyar 300 milyon dolara azalttı. Ama eğer yapmasaydı insanlar gömülecekti. Ama diğer yandan da Evren, bilmiyorum sen ne diyorsun. Yani şu anda atıyorum gecelik geç dikit de penceresini açsalar dolar nispeten aşağı iner. Veya daha sert bir müdahale yapsalar yine iner. Bence burada tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bir insan hem düşürüp hem konuşursa her konuştuğunda yukarı atıyor. Diğer yandan da 14'ü geçmesini istemiyorlar. Ne olacak büyük yani? 14'ü geçerse ondan sonrası açık deniz mi?
Şimdi o dediğin çok doğru. Neden? Bunu nereden anlıyoruz? Yine üçüncü bir beyanı var. Diyor ki ülkemizdeki döviz sorununun kurun seviyesiyle değil istikrarla ilgili olduğunu biliyoruz ve bunu sağlayacak adımları da atıyoruz. Şimdi sen bu istikrarı 13'te sağlarsan, 12'de sağlarsan, bak 11'de sağlarsan, hatta 10'da sağlarsan sen bu ekonominin çöküşünden kurtaracağını mı zannediyorsun kendini? Kurtaramazsın. Çünkü KOBİ'lerin elindeki girdiler bir şekilde yarı mamül stoğu bittiği zaman çift tane kurdan ithal ettiği anda şu an zaten %54 üfen var. Senin %60'a falan çıkacak o.
Ya gelecek enflasyonu kaç bekliyorsun? Ya tüyü bırak. Sence kaç? Ya bence 35'ten aşağı olmaz.
Ya o ayarlanmış rakam da, bak benim burada tezim şu.
Ayarlanmış rakamla 35'ten aşağı olmaz.
Ayarlanmış rakamla 35'ten olmaz ama üretici fiyatları 60-65 olacak. Üretici fiyatıyla da tüketici fiyatı arasında 2-3 puan oynar. Yani o 65 ise öbürü de 68 falan, tüfe 68 olacak. Gerçeği bu. Faizi
%12'ye indirecekler.
Ha, o zaman ondan sonra seyreyle gümbürtüyü. Burada Selçuk'u da alırız, 3 kişi yayını yaparız.
Doları. Yani amacın ne? Yani benim bak hep stratejim şu. Bu adamlar doları bir ek patlatıyorlar. İşte Şubat'ta 7 lira olan doları ki 6.90'a falan da indi 20 Şubat'tan sonra 14'e çıkardılar. Yani elindeki %100 değer kazandı ama Türk lirası %50 değer kaybetti. Eyvallah. Şimdi burası ideal bir hikaye olarak burada tutabilirler mi? Ellerindeki enstrümanlar da tutabilirler gibi geliyordu. Ama enflasyon %30'a çıkarsa bir anda Türkiye'deki dolar izolasyonu %80-85'lere çıkar. Ondan sonra sen istersen faizi %30'a çıkar. Milletin elindeki %15 Türk lirasıyla sen neye müdahale edeceksin? Herkeste dolar var.
Aynen. Bugüne kadar bütün söyledikleri bu ihracata dayalı model, yok üretim modeli falan, bütün bunlar aslında çaresizliğin, o savrulmanın eseri. O savrulma anında işte kurun yukarı gitmesi, liranın değer kaybetmesi, ihracatı nispeten yukarı gidince tesadüfen buldukları bazı şeylerde iktisadi gerçeklerini de bir modelmiş gibi halka anlatıyorlar.
Ama ya evet, sana bir tane grafik göstermek istiyorum. Bak yani yıllardır senin de haklı çıktığın, benim de haklı çıktığım bir grafik. Bak bu elimizdeki grafik, mavi olanlar eğer parasını bankada faize yatırırlarsa elde ettiği enflasyondan sonraki, ki açıklanan enflasyon bu arada İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon, mavi olanlar faizin reel getirisi, turuncu olanlar dövizin reel getirisi, Amerikan dolarının reel getirisi yıllık. Ya bak evet, bir yıl bile faizden daha az kazandırmamış. 2016'da %1'den %10 kazandırmış. 2017 kafa kafaya ama yine dolar daha az kaybettirmiş. 2018'de dolar %15 kazandırmış, faizde olanın parası %7 erimiş. Bir 2019 yılında haliyle faiz iyi kazandırmış çünkü doları orada nispeten tuttular. O evet, bir yıl kazandırmış ya, pardon. 2020 yılında yine reel olarak parasını faizde tutanlar zararda. 2021 yılı Kasım ayında yine parasını faizde tutanlar zararda. Güzel kardeşim, ben 6 yılın 5 yılı, 5 yılın 4 yılı zarar ediyorsam sen beni hala bankaya para yatırmaya ve Türk lirası olarak yatırmaya nasıl ikna edersin? Türk lirası yatmayan parayı ihtiyacı olan şirketlere nasıl kredi verdirirsin? Ki batık kredi oranı da şu anda belli değil. Yani açıklandı evet. 3.8. Bırak nerede 3.8? O %15, %20 değilse o batık oranı, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bankalar 1'e 5 kaldıraçla çalışır. En kötüsü normalde 1'e 8, 1'e 9 kaldıraçla. %20 batığın varsa 1'e 5 kaldıraçlıysan sermayenin %100'ünü yemişsin demektir. Hadi onları sat, al biraz. Sermaye yine de %15, %20 kalmış senin. Ya artık kime kredi vereceksin? Yani o yüzden o kredi işiyle büyüme hikaye, yani cari açı fazla ver. İhracatçı kazanıyor. İhracatçı bana para mı verecek? Yani kazansa ne olur? Dünya, Türkiye'de kaç ihracatçı var?
Aynen, aynen. Bir de Murat, o ihracat bak devam etmeyecek kardeşim. Niye devam mümkün etmeyecek? Değil. Çünkü düşük teknoloji, yani böyle pantolon gömlek satarak lira değer kaybetti. Bu avantajı kullanıp ihracat böyle sonsuza kadar devam etmez. Senin rakibin Vietnam'dır, Pakistan'dır, Hindistan'dır, Endonezya'dır. Ya bunlar şimdi fiyat kırmaya başladığı zaman bak bakalım sen o pazarları bulabilecek mi? Biz o yüzden seninle yıllardır bağırdık durduk, dedik ki reform yapın, eğitim reformu yapın, yüksek teknoloji içeren malların ihracatın içindeki oranı %3. Bunu artıramazsanız, yükte hafif pahada ağır malları satamazsanız, bu kayıp rezervleri dolduramazsınız bu gelen paralarla. Çünkü senin modelin de yanlış. Bu dandik malları satarken bile dışarıdan habire girdi ithal ediyorsun. Çin'den, Almanya'dan girdi alıyorsun. Rezervi oraya götürüyorsun, veriyorsun. Bir de zaten 3 maaş, 5 maaş dağıtıyorsun millete. Müteahhitlere dağıtıyorsun. Kamu maliyesi diye bir şey kalmamış. Bir de onun üstüne baktın seçimi kaybetmek üzeresin, dur dedin son bir şans, göle maya çalalım. Bu lafı da büyük bir yandaş gazetenin bir yazarı söyledi. Göle maya çalıyoruz dedi, bak ciddiyete bak yani. 85 milyonla da dalga geçiyorlar. Ulan denek miyiz biz burada? Neyse, netice itibariyle.
Merhaba, iyi Katar'a satmadılar bizi.
Ha, üst üste geldiğinde de o zaman hadi bakalım durumu toplayalım. Toplayamayız yani. İmkansız. Peki, bir şey.
Ben sana kısa kısa sorular sormak istiyorum. Şimdi senin fikirlerini almak için. Sence seçim ne zaman olur?
Seçim normal zamanında olacak. Çünkü Tayyip Bey durumu elinden geldiği kadar toplamaya çalışıyor şu an.
Ya ben de aynı fikirdeyim. Ben de zamanından belki 2 ay önce olur. O da neden? Çünkü 3. kez Cumhurbaşkanı olamıyor ya. Yani yine zamanında 15 gün önce olur. Yani meclis kararı alır, erken seçim aynen, kararı ki. Yani böylece hukuki engelleri aşmak için. Peki sence ne planlıyor? Yani bu ihraca gerçekten buna inanıyor mu? Yoksa bir planı var mı? Yani cari açık azalacak. Eyvallah, mutlaka azalacak. Ben de inanıyorum. Ama cari açığı azaltınca gerçekten ekonomi toparlanır mı?
Sence? Abi bu küçük bir yorgan gibi, sağını örtüyor sola açıkta kalıyor, solunu örtüyor sağa açıkta kalıyor. Bak bu AKP'nin planı falan değil, bu tamamen çaresizlik sonucunda, savrulma sonucunda bulduğu bir gerçeklik. Bunu onlar da planlayacak kurmay ekip falan kalmadı, hepsi biçildi gidildi. Yani o yüzden reform yapamıyor, ne kadrosu var ne zamanı var. Ancak bir şekilde o hanımefendinin dediği gibi göle maya çalıyorlar. Ha belki tutar, belki tutmaz ve olayı da uzatarak O zamana kadar birazcık din gazı, milliyet gazıyla biz çekirdek seçmeni koruyalım. Belki tombaladan çıkarız diyorlar ama imkansız, bitti. Bak bir kanıt göstereceğim sana. Bu anketlerde AKP'yi böyle 30'un çevresinde gösteren bütün anketçiler ters köşe olacak. Neden biliyor musun? Güven endekslerine bak kardeşim. Orada eski tarzda hesaplansaydı, TÜİK orada da uyanıklık yaptı, iş gücü sorularını çıkardı. 40'lara düştü Murat. 40'lara düşmesi demek direkt AKP'nin 25 bandının altına inmesi demek bence. 20'lerde falan geziyor şu an.
Ya şaka gibi hakikaten. Peki asgari ücret sence ne olur?
Asgari ücretin hiçbir önemi yok. Neden? Paranın alım gücü artırılmadıktan sonra asgari ücreti 10 bin lira yapsan, bu roket gibi giden et fiyatı, süt fiyatı varken o 10 bin lira da boşa düşecek. Dolayısıyla burada aslında kamuoyu olarak yanlış şeyleri tartışıyoruz. Liranın itibarı, alım gücü artmadan asgari ücreti artırmak sadece enflasyonu birazcık daha öteye taşımak olacak bence. Ama yanlış anlamayın beni. Emekçiye tabii ki asgari ücret verilsin, artsın. Yani çünkü büyümeden payı yok ki bu insanların. Büyümeden payı hep düşüyor gelirin.
Ama bu geliri. Parayla söyleyecekler yine para masara. O ne demek? Enflasyon.
Aynen, aynen, aynen. Yine emekçiyi vuracak bu iş yani.
Tabii yani verdiğin para 3 ay sonra tekrar alım gücü buralara gelecek. Çok kurtarmayacak. Peki sence elinde bir çeşit parası olanlara portföy olarak ne önerirsin?
Valla ben şunu söyleyeyim.
Yani, ben hiç acımam Emren, öyle söyleyeyim yani.
Bak şimdi benim
bir şey değil ama ne yapabilirsin? Mesela benim dolarım var, ben dolarımı bozdum. Ne yapacağım o parayı?
Bak şunu söyleyeyim. Benim anne tarafından büyük aracı kurumları olan insanlar. Küçüklükten beri de onların yanında büyüdüm ben. Dolayısıyla ben yabancı...
Saygılar. Sakın Cihangir başka yapma.
Tamam. Yabancılarla da konuşuyoruz. Bak şu an Batı'da hangi senaryolar düşünülüyor biliyor musun? Bunu makale olarak yazıyorlar zaten. Wall Street'te, Bloomberg'de falan çıkıyor. 2023 sonrası için Türk piyasalarını takibe alın. Ama şimdi değil, ama gözünüz o piyasada olsun diyorlar. Çünkü gerçekten bizim çok büyük tesislerimiz, sanayi tesislerimiz, bankalarımız, açın dolar bazında grafiğe bakın ki borsanın yükselme sebebi de o zaten. Tekniğine baktığınızda onu görüyorsunuz. Yani çok güzel bir banka 30 sentte geziyor. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla uzun vadeli 2023 sonrası için bence yatırım uzmanlarınızla konuşun. Bilançosu sağlam İMKB 30 kağıtları harikulade para kazandıracak. Çünkü Türkiye 2023'te bunları bir şekilde gönderdiği zaman demokrasiyle, seçimle önünde yeni bir hikaye ve borsa çıldıracak bence.
Peki soru şu. 2023'e de dedim AK Parti gitti. Yeni bir yönetim geldi. Türkiye İsviçre mi olacak arkadaşım?
Türkiye İsviçre olmayacak ama en azından Türkiye'nin çok büyük çöküş, hem siyasi ve hem iktisadi çöküş riski bitmiş olacak. Ve bir de bak iktisat yazıyoruz değil mi ikimiz de? İktisadın içindeyiz, insanlarla konuşuyoruz. Şu iktisadın inan %60'ı davranışsal iktisat, yani algı. İnan algı değiştiği anda hani bak
para yağar değil mi?
Aynen, aynen. Para yağar.
Ben de anlatmaya çalışıyorum. En azından aynı fikirdeyiz. Yani aynen. Şöyle, AK Parti gittiği anda Türkiye'ye para gelecek o kadar. Çünkü bedava ya şirketler. Yani şöyle üç katına çıksa da bedava şirketler.
Aynen, aynen. Ya sadece sen burada yargı güvenliğini, demokrasinin üstünlüğünü sağlasan, hani reform yapmasan bile bu kur mesela 2023'te 17 mi? Çat 5 lira düşer 12'ye falan geriler yani. Ondan sonra reformu yaparsan insanlar sana kredi açmaya başlar. Derecelendirme kurumları notunu falan artırır. Direkt yatırımlar gelmeye başlar. 4-5 yıla Türkiye'nin çehresi değişir. Bir şey daha ekleyeceğim. Türkiye Arjantin değil. Türkiye Güney Afrika Cumhuriyeti değil. Türkiye Brezilya değil. Bizim gerçekten çok güzel bir genç nüfusumuz var. Gerçekten girişimcilerimiz canavar gibi. Benim Allah rahmet eylesin 9 Eylül Üniversitesi'nde bir hocam vardı. Profesör Doktor Tevfik Pekin derdi ki şu koltuğa kedinizi oturtun, Türkiye %5 büyür derdi.
Ya pardon, benim... bir şey soracağım. Üniversite hocam mıydı?
Evet.
Ne güzel, sen üniversite hocaları ismini hatırlıyorsun. Şimdi herkes üniversite hocasının ismini hatırlıyor olabilir mi? Ya da üniversite arkadaşlarıyla resmi var mıdır? Niye ortaya çıkmaz? Yani ben de sana bütün Gülten Kazgan'dan başlayayım, Erol Manisa'ya kadar bütün hocaların ismini tek tek sayabilirim. Acaba herkes öğrencilerini bilmese de öğretmenlerin ismini ezbere biliyor mudur? Hep aklıma takılan soru budur yani. Ya mesela birisi sorsa bana üniversiteden 4 hocanın adını say. Ben mesela 4 değil 24'ünü de sayarım. Çünkü hepsinden acı çekmişim doktor yani. Öyle kapılarında hocam bir 50 puan daha verin falan filan diye yalanmışım. Yani ben sayarım. Ama herkes, bence bunu herkes saymalı yani. Niye bazıları saymıyor? İnsan üzülüyor ki ben ekonomistim. Bak sana yanlış anlama. Evet. Aklım ve hafızam fena değildir ama işte bazıları sayamayınca tabii insan aklına bazı soru işaretleri de gelmiyor değil hocam. Bak sen ne güzel saydın hemen. Ben de saydım. Allah Allah ya, aklıma takıldı. Neyse, konuyla çok alakasız oldu bu doktor.
Neticede Allah rahmet eylesin Tevfik hocam derdi. Hiçbir şeye bulaşmayın, girişimcilerin ayağına pranga takmayın, onlar bu ülkeyi %5 büyütür. O yüzden %4 büyüttüm, 5 büyüttüm diye kimse hava atmayacak. Sen 5'in üstüne ne kadar büyütüyorsun bu ülkeyi, onunla konuşacaksın, karşımıza geleceksin. Olay
bu. 2000 yıldan beri dünyada büyümeyen ülke mi kaldı Allah'ını seversen? Yani Bulgaristan dediğin ülke bizim 5 katımız fazla büyüdü. Yani evet. Ghana dediğin ülke bizim 2,5 katımız fazla büyüdü. Yani dünyada en kötü büyüyen ülkelerden biriyiz aslında. Yani fakirleşen diyelim. Çünkü sen dolar bazında büyümeni hesaplarsan paramparça oluyorsun. Yani Türk lirası bazında %7-11 istediğin kadar büyüyor.
Mevzu bir de Murat, büyüme de değil. Sen bu büyümeden bu bizi izleyenlere ne kadar pay veriyorsun? Dünyanın en rezalet gelir dağılımı Türkiye'de ya. Böyle bir şey var
mı? Hindistan'da dünyanın en çok büyüyen ülkesi. Bu yıl bizi geçti. Kim Hindistan'a gider yaşamak ister? Allah'ını seversen bitik durumdalar ya. Yani. Ya Evren, geldiğin için çok teşekkür ediyorum ama hemen bırakmıyorum. İki tane kritik soru soracağım. Bir, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Merkez Bankası hiç kımıldamazsa sence döviz ne yöne gider? Merkez Bankası faizi 200'ü hiç sormuyorum, 100 bas puan düşürürse sence olay ne şekle girer?
Ya merkez pas geçerse büyük olay olur ama kur ne olur? Yani 13'e falan bir geriler.
Hani fazla böyle, değil mi?
12.70, 13 falan filan oralarda, ama orta vadede enflasyon yukarıya gideceği için yine tatlı tatlı kur yukarı gider. Hele bir de 2022'nin ortasında Amerikan tahvil faizinin artışını gördük mü orada harmandalı oynamaya başlarız. Bu birinci abi senaryo. Inşallah. İkinci senaryoda 100 bas puan indirim yaparsa bir 14'ün üstüne atarız ki zaten eli kulağında, 14-14.5'a doğru yelken açarız gibime geliyor yılbaşına kadar.
Süper. Peki kısa bir soru. Altın sorayım mı sana? Bilemedim.
Sor tabii.
Ya da altın ve paritelerde ne bekliyorsun? Yani bir de o merakım var. Ha, bir de kripto paralar. Üçü. Üç tane senin beklentin. Yani açıklamak zorunda değilsin. Altın,
yok, söyleyeyim.
Pariteler, kripto para.
Şimdi şöyle, bunların hepsi para arzıyla ilintili şeyler Murat. Yani şimdi para arzını Amerikalılar geri çekerse, biliyorsun her ay 120 milyar dolar basıyorlardı. 15 çekeceğiz dediler. 30 çekelim deyip bu işi Mart'ta bitirelim diyorlar. Mart'tan sonra da faiz artırıp o bastıkları dediğin 9 trilyonu geri çekelim diyorlar. Eğer bu geri çekme işlemi başlarsa altın çok sağlam tokat yer. Kriptolar da bundan etkilenir. Çünkü kriptoların içinde de var. Bunlar kriptoyu ve altını satıp götürüp Amerikan tahviline doğru park etmeye başlarlar. O yüzden burada kriptoyla altının rahat günleri bence 2022'nin ilk çeyreğine kadar gider. Zaten ons altına baktığımızda dar alanda kısa paslaşmalar var. Niye? Habire bir karın ağrısı girmiş durumda altında yatırımcının karnına. Fed faiz artışını erkene çekecek diye. O yüzden orada çok büyük beklenti içinde olmayın. Orada sadece bir şey bu denklemi bozar. Omikron'dan çok korktuk mesela. O altının fiyatının düşüşünü engelledi ama işte enfeksiyon çok sert geçmiyormuş deyince yine topladı. Yeni bir varyant ya da ne bileyim bu ekonomileri, bu salgınla ilgili bir şey tehdit ederse ancak ons altında yukarı hareketler görürüz diye düşünüyorum ben.
Peki parite, dolar euro paritesi haliyle?
Dolar ya onlarda dolar euro paritesinde ben çok büyük karakteristik değişiklikler beklemiyorum Murat. Yani çünkü o biliyorsun iki grubun da birbirleriyle hani ticaret hacimlerini de ilgilendirdiği için orada kimse böyle silah çekip birbirini vuramaz yani.
Çok teşekkür ediyorum Evren sana. Ama işin kötüsü iki kişinin aynı fikirde olması tartışma ortamını bitiriyor yani. Devamlı birbirimize pasör gibi olduk. Ama yani aynı fikirdeyim. Yapacak bir şey yok. Yani şu söylediklerin hepsini ben de tek tek imzamı atıyorum. İyi ki birlikte olduk. İyi ki bize katıldın. İyi ki konuştuk. Avrasya Yatırım'ı lütfen YouTube'da takip edin. Çok başarılı fikirleri var. Ben de hepsine imzamı atıyorum. Benim program yapmadığım günlerde işte aynı şeyleri düşündüğümüz için yok evet. Ben program yapıyorken beni seyredin tabii şimdi Evren'e gelirsin.
Ben de seni izliyorum. Ben de seni severek izliyorum Murat.
Kralsın. Doktor görüşmek üzere. Yayını kapatıyorum. İzleyen herkesin gözlerinden kalbim sizinle güç bizimle olsun diyorum. Podcast dinle.